hiç tanımadığınız insanların olduğu bir toplantı odasındasınız. Toplantıyı yönetecek kişi, dilerseniz öncelikle herkes sırayla kendini tanısın diyor ve talihsizlik sonucu yanı başında oturduğunuz için kibarca size doğru dönüyor, sahte bir gülümsemeyle söz sırasını gözleriyle size veriyor. Derin bir nefes alın. Önümüzdeki birkaç milisaniye içerisinde vereceğiniz kararlar hem diğer insanların sizin hakkındaki düşüncelerini etkileyecek hem de bu sıkıcı tanışma faslının kalitesini belirleyecek. İlk olduğunuz için insanlar her ne kadar sizi pür dikkat dinlemeseler de, her ne kadar sizi dinler gibi düşünüp kendi cümlelerini kafalarında prova ediyor olsalar da sizin belirleyeceğiniz standartlara göre kendilerini tanıtacaklar. Adın ne? Hangi okuldan mezun oldun, şu anda hangi mesleği yapıyorsun, hiyerarşik seviyedeki yerin ne, evli misin, çocuk sahibi misin, hangi hobilere sahipsin, nelerden hoşlanırsın, necisin, kimsin, nesin? Hepsi sizin mikro kararlarınıza bağlı. İyi düşünün, doğru karar verin. Bu hayatta hepimizin birçok rolü, birçok kimliği var ve siz birazdan vereceğiniz bu kararlarla bu toplantıda hangi kimlikler üzerinden birbirimizi tanıyacağımızı belirleyeceksiniz. Az buz bir sorumluluk değil. Kimlikler önemli tabii. Yani yeni tanıştığımız insanları hızla kategorize etme ve onları tanıdığımız insanlar deposunda ilgili rafa koyma ihtiyacımızı karşılıyor kimlikler. İnsanları doğru kategorilere ayırmamızı sağlıyor, tasniflememizi sağlıyor. Hatta hiçbir rafa sığmayan insanları, yani doğru tanımlı bir rafa olmayan insanları da genelde tuhaf, garip, ürkütücü, gizemli sırlara sahip ve bazen tehlikeli olarak görüyoruz. Bu hayatta birçok ünvan, birçok rol, birçok kimlik taşıyoruz. İşte çocuklarımızın şefkatli babası, annemizin terbiyeli kızı, teyzemizin vefalı yeğeni, çalıştığımız şirketin bağlı bir çalışanı, işimizin düşünceli eşi, bir ekibin vizyoner yöneticisi, dikkatli bir şoför, efendime söyleyeyim bilinçli bir tüketici, sıcakkanlı bir apartman sakini, sadık bir müşteri, saygılı hemşeri, heteroseksüel, hayırsever, Türk, sanatsever, hayvansever, eski bir dost, iyi bir dinleyici, kıymetli arkadaş, bilmem ne partisi, şu delegesi, bunun üyesi, sıkı bir bilmem ne destekçisi falan filan. Kendimizi kimliklerimiz üzerinden tarif etmeyi seviyoruz. Diğer insanları da kimlikler üzerinden tasnif etmeyi seviyoruz. Sevmiyor gibi görünsek de aslında bunu seviyoruz. Peki neden? Şimdi evrimsel psikologların söylediğine göre hayatta kalmamızı kolaylaştıran davranışlar sonraki nesillere aktarılıyor. Bu evrimsel yolculuğumuzun bir parçası. Bütün bu rollerin, bu kimlik maceramızın, bu statü sevdamızın, bu ünvan mücadelemizin de hayatta kalmamıza bir faydası olmalı ki insan uygarlığı boyunca kimlikler, roller, bu rollere uygun olarak sergilenmesi beklenen normatif davranışlar, statü, diğerlerine karşı taktığımız maskeler hepsi bir sonraki nesile, bir sonraki nesile aktarıla aktarıla gelmiş. Yani bir işe yarıyor olmalı. Peki tam olarak neye yarıyor? İnsan zihninin, insan beyninin en temel sihrinin karmaşayı sadeleştirmek olduğunu biliyoruz. Kimlikler de aslında karmaşayı sadeleştiriyor. Dış dünyadaki karmaşayı sadeleştiriyor. Ne zaman, nerede, hangi durumda, hangi beklendik davranışları göstermemiz gerektiğini her an, her saniye bir daha düşünmekten alıkoyuyor bizi. İşte bir İzmirli asla böyle davranmaz. Böyle bir hareket bir erkeğe yakışmaz. Bir sosyal demokrat bunu kabul edemez, bilmem ne. Ufak tefek kararlarımızın sayısını azaltıyoruz aslında. Hayatımızı kimlikler kompartımanlarına bölerek. 2 yaşında bir kızım var. Renkleri bilir hale gelmesi için, yani örneğin kırmızıyı öğrenmesi için, kırmızı nesnelerin ortak özelliklerinin renkleri olduğunu keşfetti önce. Yani işte elma, otobüs, trafik lambası, bunların ortak yönünün renkleri olduğunu fark etti. Sonra da bu rengin adının kırmızı olduğunu öğrendi. Tasniflemek, benzerleri bir araya getirmek ve benzerler arasında bilişsel bağlar kurmak aslında bizim öğrenmemizin en ilkel, en kolay adımı. Kendi kişiliğimizi ve diğerlerini de sınıflandırmak, diğerlerini öğrenmek, anlamak için de bunu kullanıyor olabiliriz. Hayatta tabii hiçbir şey tam olarak doğru değil, tam olarak yanlış da değil. Peki böyle öğrenmenin, yani insanları kimliklere bölerek ve kendimizi kimlikler sepetlerine bölerek anlamanın zararı ne olabilir? Bunları birazcık konuşalım istiyorum. Dr. Daniel Siegel, duygusal zeka ile alakalı insanın duygularını tanımasının ne kadar önemli olduğunu anlatırken diyor ki duyguları isimlendirmek aslında onları kontrol altına almanın birinci adımıdır. Yani name it to tame it diyor, evcilleştirmek için isimlendirin diyor. Ama bir yandan da baktığınızda pedagoglar başka bir pencereden bakıyorlar dünyaya ve diyorlar ki labeling is disabling. Yani çocukları zeki, iştahsız, yaratıcı, içe kapanık, hareketli gibi etiketlere hapsetmenin onların potansiyellerini ortaya çıkarma ihtimallerini azalttığını söylüyor. Yani bir şeyi isimlendirmek, kategorize etmek potansiyeli sınırlandırır diyor. Şimdi kendi konumuza dönecek olursak, kendi varoluşumuzu kendi varoluşumuzu kimliklere indirgemek, sonra bu kimlikleri isimlendirmek ya da diğer insanları kimlikler üzerinden tarif etmek, yani onları kategorize etmek davranışlarımızı ehlileştiriyor mu? Yoksa potansiyelimizi sınırlıyor mu? İşte bir beyaz yakalı asla bunu yapmaz demek normatif davranış sergileme ihtimalimizi, yani beklendik davranışlar sergilememizi kolaylaştırıyor. Ama bir yandan da acaba kendi potansiyelimizi sınırlandırıyor mu? Peki bunun ince çizgisi nerede? İşte ben empatisi yüksek bir insanım dediğiniz an, o zaman şimdi biraz daha sabretmeliyim dediğinizde belki de sabretmemeniz gereken anlarda da sabrediyor olabilirsiniz. Bu çok önemli bir soru çünkü dışarıdan bakıldığında tek bir bütün olarak gözüksek de neyi nasıl yorumladığımız o an aslında üzerimize büründüğümüz kimliğe göre de şekilleniyor ve değişiyor. Hatta neyi varsaydığımız, neyi yok saydığımız, neyi görmezden geldiğimiz bile aktif olan kimliğimize göre, o an üzerimize geçiriverdiğimiz gömleğimize göre değişiyor. Bu haliyle aslında kimlik mevzusu ya da roller mevzusu sadece ahlaki, sadece davranışsal bir yön değil, epistemolojik, yani bilmekle alakalı da bir yönü var. Şimdi bu havalı çıkarımı hiç de havalı olmayan bir örnekle açıklamaya çalışayım. Örneğimizin konusu kaka. Orta üst sınıfa hitap eden şık bir davetteyseniz ve orta üst sınıf kimliğiniz aktifse, yani kendinizi böyle toplumun kalabalığından, çoğunluğundan ayrı bir yerde zannetme yanılgısına düştüyseniz şayet, siz böyle bir davette kaka diye bir şeyin varlığından bahsedemezsiniz. Kakanın varlığını kabul edemezsiniz. Kaka ile alakalı bir ihtiyacınız şekillense bile ancak lavaboya gidebilirsiniz. Yani tuvaletin varlığını bile neredeyse kabul edemezsiniz. Köşeye gidebilirsiniz. Lavaboya gidebilirsiniz. Elinizi yüzünüzü yıkamaya gidebilirsiniz. Bir işte refresh olmaya gidebilirsiniz ama tuvalete bile gidemezsiniz. Bırakın kaka ile alakalı bir şey yapmayı ya da kaka hakkında konuşmayı. Ama baba kimliğiniz aktifse, hatta aynı davet içerisinde baba kimliğiniz aktifse kakadan bahsedebilirsiniz. Evde baba kimliğiniz aktifse kakasını niye tuvalete değil de bezine yaptığına dair çocuğunuzla tartışabilir. Kaka diye bir şeyin varlığını kabul edebilir. Kakasının fizyolojik özellikleri hakkında eşinizle tartışabilir. Hatta çocuğunuza kakası hakkında geri bildirim bile verebilirsiniz. Kaka o kadar gerçek, o kadar vardır öyle durumda, o kimliğin içerisindeyken. Hasta kimliğiyle doktorun karşısındaysanız eğer, kaka başka bir şeye bürünür ve size kendi vücudunuza, kendi varoluşunuzla alakalı bir takım bilimsel gerçekleri anlatan tılsımlı bir bileşik haline ya da sizin bilge varlığınızın bir uzantısı haline gelir. Ya da işte arkadaşlarınızın yanında üçüncü biranızı içerken vefasız arkadaşlarınızın, sizi anlamayan arkadaşlarınızın ağzına bile bilirsiniz. Kimse de size bir şey demez. Sonuç olarak neyi nasıl kabul ettiğimiz, neyi nasıl adlandırdığımız o anda giymiş olduğumuz kimliklere göre değişir. Çocuklar bezlerine gayta örneği bırakmazlar. Arkadaşlarınızın ağzına yapamazsınız ve işte kakanın kabul edildiği yerde de romantizm biter. Kimlik işte hasta, baba, mevzuda kaka olunca, böyle hafifletince konuyu tabii, çok ciddiymiş gibi gözükmüyor mevzu ama işte kimlik olarak anne baba teyze değil de Türklükten, İngilizlikten, Yahudilikten, kadınlıktan, erkeklikten, köylülükten, şehirlilikten, laiklikten, muhafazakarlıktan falan bahsedince konusu milyonlarca insanın yaşam hakkı olan milyonlarca farklı trajedi bulabilirsiniz insanlık tarihinde. Aslında bu nedenle kimlik ve rol konusu bir hayli derin, mevzu karışık. Tabii kimlik ve rollerden bahsetmişken arketip kavramıyla alakalı da bir parantez açmak isterim. Son 20 yılda maruz kaldığımız kişisel gelişim fırtınası ya da tufanı neticesinde bilinç ve bilinçaltı kavramlarını bilmeyenimiz, yani bilmeyeni bırakın, hakkında konuşmayanımız kalmadı sanırım. Biliyoruz ki insan davranışlarını şekillendiren kayıtlarımızın önemli bir bölümü bilinç dışı ya da bilinçaltı alanda kayıtlı. Diyelim ki bir gün bir yerde hiç olmadık bir şey yaptınız, böyle sizden hiç beklenmeyecek bir davranış. Herkesi şaşırtan, sizi belki utandıran bir şey. Ve sonra dediler ki ya neden bunu böyle yaptın? Eğer bu soruya mantıklı, rasyonel bir açıklama yapabiliyorsanız, bunu yaptım çünkü böyle böyle olduğunu düşündüm, böyle böyle olduğunu fark ettim falan diye böyle ağır ağır konuşabiliyorsanız, aradığınız argümanlar muhtemelen egonuzda gizlidir. Çünkü ego hatıralar demektir, bilgiler demektir, rasyonel kayıtlar demektir. Ama doğru düzgün bir cevap siz de veremediniz ama sonra işte çocukluğunuza döndüğünüzde, rüyalarınıza baktığınızda, ne bileyim yaşadığınız minik minnoş travmalara baktığınızda bir takım işaretler buldunuz. Ya ben işte çocukluğumda da bunları yaşamıştım, işte demek o nedenle o gün öyle o tuhaf hareketi yaptım dediniz. Süper, demek ki cevap bilinç altında saklı. Ama rüyalara baktınız, bir cevap yok. Çocukluk döneminize gittiniz, bir şey yok. Çocukluk travmalarına bakıyorsunuz. Öyle işte birkaç yatak ıslatma ve ne bileyim amcalara pipi gösterme dışında önemli bir travma da bulamadınız. Peki sorun nerede o zaman? Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung bu sorunun kaynağını kolektif bilinçaltı olarak belirtiyor. Kolektif bilinçaltı ne? Kendi bireysel bilinç alanımız ve bilinç dışı alanımızın dışında aslında jenerasyonlardan jenerasyonlara aktarılan insanlık türünün başlangıcından bu yana aslında genetik kodlarla aktarılan bilgiler var burada diyor Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung'a göre nesilden nesile aktarılan bu davranış kalıpları arketip denilen, ilk tip denilen kodların içerisinde saklı ve insan türünde pek çok farklı arketip var diyor kendisi. İşte birçok da farklı arketip tanımlıyor. Yaratıcı arketipi, anne arketipi, hükümdar, aşık, kahraman, asi, sihirbaz gibi birçok farklı arketip var ve bu arketipler aslında bizim bütün kültürel yolculuğumuz boyunca nesilden nesile aktarılmıştır diyor. Hatta bu arketipleri reklamcılar da işte marka tasarımında kullanıyor diye biliyoruz biz. En azından popüler kaynaklar böyle söylüyor. Bu bütün bu arketipler içerisinde iki tane çok önemli arketip var bugünkü konumuzla alakalı. Onlar da persona ve gölge arketipi. Persona arketipi ne işe yarıyor? Bütün bu arketiplerin hepsinin ayrı birer rolü var. Peki persona arketipi neyi kodluyor, neyi fısıldıyor kulağımıza derseniz... Persona arketipi diğerleri tarafından görünmesini istediğimiz davranışlarımızı yöneten arketip. Yani kabile tarafından kabul görmemizi sağlayan arketip bu. Herkes tarafından onaylanmamızı sağlayan arketip bu. Beklendik davranışlar gösterme tipi bu. Bir de ikinci bir arketip daha var. O da çok kıymetli. O da gölge arketipi. Bu arketip ise, gölge arketipi ise bizim gizli güçlerimizin ya da gizemli taraflarımızın hayat bulduğu alanımız. Yani kendimden örnek vermek gerekirse, örnek verip de anlatamayacağımız her şey gölge arketipimizin alanında. Peki bu kadar kimliğin arkasında, bu personaların, gölgelerin arkasında nasıl bir biz var? Yani bütün bu tipleri kaldırsak, bütün bu personaları, maskeleri kaldırsak, arkada, dipte, içeride nasıl bir şeyiz acaba biz? Biz yani tam olarak kimiz? Bu yaşlı dünyanın içerisinde ömrü bir hayli kısa. Yani fiziksel olarak baktığınızda da hayvanlar aleminde en sorunlu tasarımlardan birine sahip. Bakın düşünsel kapasite demiyorum ama fiziksel olanaklar açısından gerçekten çok sınırlı kapasiteye sahip bir canlıyız. Psikolojimiz deseniz yani depresyon bizde, manik ataklar bizde, majör stresler bizde, her şey bizde. Yani psikolojimiz de son derece kırılgan. Yani donanımda da yazılımda da ciddi sıkıntılar var. Peki biz bu yazılım problemleri ve donanım problemlerinin içerisinde uğraşırken kimlikler, roller tam olarak ne işe yarıyor? Ve bu kadar çok farklı rolle, bu kadar çok farklı kimlikle beraber yaşamak, o maskeyi çıkartıp o maskeyi takmak, o rolden o role geçmek, hayatı böyle birbirinden farklı kompartımanlarda yaşıyormuş gibi hissetmek bize ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor? Bir de aynı soruyu bir daha soracağım. Bütün bu kimlikler, bütün bu unvanlar bizden alındığında geriye kas, et, yağ ve biraz da su dışında ne kalıyor acaba? Gerçekten cevaplanmaya değer bir soru gibi geliyor bana. Kimlikler çünkü ilginç. Bir yandan baktığınızda kimlikler birer beylik gibi aslında. Kendi sınırları içerisinde ya da bir federasyon gibi, bir eyalet gibi kendi sınırları içerisinde sonsuza kadar mutlu mesut yaşayabilirmiş gibi gözüküyor. Yani iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde bağımlı ayrı cumhuriyetler, ayrı şehir devletler gibi bunlar. Ve sınırlar belli olduğu, çıkar çatışması olmadığı, bir uyuşmazlık anlaşmazlık olmadığı sürece de sanki bu kimlikler birbirleriyle sonsuza kadar yaşayabilirmiş gibi. Bir yandan da bu kadar çok farklı kimliğimizin olması, bu kadar çok farklı rolümüzün olması hayata lezzet katıyor, hayata çeşitlilik katıyor da olabilir. Ben ÖSS dönemi çocuğuyum. Biz ÖSS'ye hazırlanırken ya da sınav deneyimlerken diyelim, fizikten yorulunca işte gider Türkçe paragraf sorusu çözerdik. Ondan sıkılınca birazcık matematik çözerdik. Ondan sıkılınca tekrar Türkçe'ye dönerdik. Belki biz de kendi profesyonelce yönettiğimiz hayatlar içerisinde işte yönetici rolünden sıkıldığımızda eş rolüne geçmek, ondan sıkıldığımızda işte anne rolüne geçmek, o bayınca çocuk rolüne geçmek bizim soluk almamızı kolaylaştırıyordur. Hayatımıza renk ve lezzet katıyordur. Aynen böyle kuru fasulyenin, pirincin, buğdayın, nohutun, böyle ciddi ciddi hububatın bir araya gelip neşeli bir tatlı olarak aşureyi meydana getirmesi gibi hayatımız lezzetleniyordur belki bu farklı kimliklerin içerisinde yaşarken ya da tek başına son derece lezzetli olabilecek yaz sebzelerinin bir araya gelip böyle ağır, hiçbir şeye benzemeyen, karman çorman lezzeti olan bir yaz türlüsüne dönmesi gibi bir şey de yaşıyor olabiliriz hayatımızda, bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Sabah yataktan kalktığımız andan itibaren gün içerisinde bir kimliği çıkartıp diğerine bürünüyoruz. Onu bırakıp öbürüne bürünüyoruz. Ama bu roller arasında geçiş yaparken de hiç "ay ben kendimi veremedim bu role" O duygu bana geçmedi demiyoruz. Hemen profesyonelce yeni rollere kendimizi adapte edebiliyoruz. Bu durum bana bazen çok delice ve çok dengesizce geliyor. Ama ben bunu böyle dedim ya, şimdi şu anda beni dinleyenler içerisinden bile birilerinin şöyle dediğini duyar gibiyim. Erimcim, rollerimizi hep dengede tutmamız gerekir. Biraz o rol, biraz bu rol, biraz ondan, biraz bundan, bütün rollerin gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Sonra da tam ve bütün bir hayat deneyimlemeliyiz. Çünkü biz bu rollerin toplamıyız Erim dediğini duyuyorum birilerinin. Ama şöyle bir durum var ki, insanı işte bir değerler bütünü, bir roller, kimlikler bütünü olarak adlandıran, insanı değerleriyle, farklı kimlikleriyle kusursuz bir denge halinde tarif eden humanistik yaklaşımları birincisi çok sıkıcı, ikincisi de son derece şüpheli buluyorum. Bence insanın ruhu, insanın kimlikler, roller dünyası, neyse o dünya, birbiriyle uzlaşma ihtimali olmayan, hatta birbirlerine oldukça ön yargılı birer Orta Doğu ülkesi. Yani nadiren sulh içerisinde olduğunu düşünüyorum bu rollerin. Eğer bir sessizlik hakimse aynen Orta Doğu'da olduğu gibi, yani bir barış, bir sükunet hali varsa, o olsa olsa yaklaşmakta olan savaşın habercisidir diye düşünüyorum. Siz istediğiniz kadar karşılıklı görüşmeler organize edin, barış süreçleri başlatın, bilmem kaçıncı tur uzlaşma turları, diplomatik gözlemciler yapın, bilmem ne konseyleri düzenleyin. O savaş muhakkak günün birinde çıkar. Bu çok kimlikli hayatın sonsuza kadar sükunet içerisinde geçeceğini hayal etmek saçmalıktır. Yani ben işte elimde olsa, İçişleri Bakanı olsam, özellikle 30 yaş üstü, orta üst gelir grubundaki beyaz yakalılara şu tür SMS'ler gönderdim düzenli olarak. Sevgili vatandaşlarımız, sizleri arayarak dengeli ve bütünlüklü bir hayat vaat eden, kişisel gelişim şeylerine karşı dikkatli olunuz. Bu tür taleplerle sizleri arayanlara itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda derhal güvenlik güçlerini arayınız gibi uyarmak isterdim insanları. Ama açıkçası İçişleri Bakanı olma ihtimalim Süleyman Soylu'nun kişisel gelişimle alakalı podcast yapma ihtimalinden bile düşük. O nedenle elimdeki sınırlı olanaklarla da olsa yine sizleri uyarmak isterim. Diyelim ki bir gün bir yerde bir sunum izler buldunuz kendinize. Karşınızda bir anlatıcı var ve bir PowerPoint dosyası var. Eğer bu sunum dosyasının içerisinde sahilde böyle üst üste duran çakıl taşları varsa, arkadaşlar lütfen dikkatli olun. Orada görmüş olduğunuz denge içerisinde, sinir bozucu bir denge içerisinde üst üste duran çakıl taşları modern zamanın putlarıdır. Bir diğer tehlikeli görsel, nedense akşam güneşi olduğunu düşündüm, ters ışık altında yoga yapan ve neden bir dağın tepesinde yoga yaptığını anlayamadığımız fit bir hanımefendi görseli. Bildiğiniz zaman onu, bir tepenin üzerinde dengede durarak böyle yoga yapan bir hanımefendi ya da sahilde yoga yapan bir hanımefendi. Burada ters ışık olması kritik. Bir diğer dikkat etmeniz gereken görsel ise terazi ya da yin yang. Bunlar çok daha klişe olanlar. Bunlara dikkat edelim. Bir de anlatıcıyla alakalı bazı noktalara dikkat etmenizi öneririm. Sizi dengeli bir hayat vaadiyle kandırmak isteyenler genelde etraflarına inandırıcı olmayan suni bir enerji yaymaya gayret ederler. Nasıl ki şişman diyetisyen olmazsa, nasıl ki sapsarı dişlerle diş macunu satamazsanız, içi geçmiş biri olarak da dengeli bir hayat vaadi satamazsınız. O nedenle dengeli hayat dolandırıcıları olduklarından, olabileceklerinden ve hatta akli melekeleri yerinde olan herhangi bir insanın olabileceğinden daha enerjik, daha mutlu, daha ışıltılı görünmeye çalışırlar ve bu ışıltıyla aslında umutsuz bir kurumsal hayat yorgunu olduğunu gizlemeye çalışır bu insanlar. Sizlere söyleyebileceğim tek şey, aman dikkat. Gogol'un Palto hikayesi Akaki Akakievich adında bir devlet memuru hakkındadır. Akaki Akakievich çalıştığı kurumun en sadık çalışanlarından birisidir. İşini büyük bir özenle ve dikkatle yapar. Her gün çalışma saatleri dahilinde işini büyük bir özenle yaptıktan sonra mesai saati bittiğinde evine gider. İş ve özel yaşam dengesinin saçma bir tevatür olduğunu inanarak evinde de daireden getirdiği işleri yapmaya devam ederdi. O zamanlar çalışan bağlılığına yönelik herhangi bir uygulama yoktu. Ancak olsaydı Akaki Akakievich kesinlikle her ay ayın çalışanı seçilirdi. Ancak bu Akaki'nin gözde bir çalışan olduğu izlenimi doğurmasın. Akaki Akakievich bütün işleri hakkıyla yapsa da başarıları hiç kimsenin gözüne takılmaz. Başarısızlıkları da kimsenin dikkatini çekmezdi. Çalıştığı devlet dairesinde kimse ona saygısızlık etmezdi. Ama kimsenin de ona saygı göstermek gibi bir derdi yoktu. Saygı görmekte, saygısızlık görmekte aslında fark edilmeyi gerektirdiği için Akaki her iki kavramı da son derece uzaktı. Akaki Peker dairesinde kalan işlerini tamamladıktan sonra yorgun bir şekilde kendini yatağa atar ve Yüce Tanrı'nın onu işsiz bırakmayacağı günler düşünerek uykuya dalardı. Akaki günün birinde işten eve dönerken omuzlarının sızladığını fark etti. Geçeceğini düşündü. Ertesi gün omuzları daha fazla sızlamaya başladı. Ertesi gün biraz daha fazla, sonra biraz daha fazla ve günün birinde bunun eskimeye yüz tutmuş, hatta bırakın eskimeye yüz tutmayı, neredeyse lime lime olmuş paltosundan kaynaklandığını fark etti. Palto lime lime olmakla kalmamış, sadece kumaşı değil astarı bile neredeyse paralanacak duruma gelmişti. Akaki artık bu paltoyla hayatına devam edemeyeceğini kabul etti. Bir palto almak için terziyle görüştü. Duyduğu rakam karşısında çok şaşırdı. Ancak başka çaresi olmadığı için aylarca para biriktirdi. Yediğinden içtiğinden kıstı, para biriktirdi ve aylar sonra nihayet o çok heves ettiği paltosunu giydi, sırtına kuşandı ve şehrin sokaklarını büyük bir gururla dolaştı. Ve paltosuyla ilk defa bir davete katıldığı gün gece yarısı haydutlar yolunu çevirdi ve o paltoyu Akaki'nin sırtından aldılar. Birdenbire amaçsız ve birdenbire paltosuz kalan kahramanımız önce soğuk algınlığına kapıldı, sonra anjin oldu, sonrasında da bu hastalığı hummaya döndü ve Akaki Akakievich bu dünyadan sessiz sedasız ve paltosuz bir şekilde göçtü gitti. Hepimiz bugün yaşadığımızdan daha iyi bir hayat yaşamak istiyoruz. Bizler farklı rollerden, farklı kimliklerden oluşan bir bütünüz. Ve bütünü değiştirmek istiyorsak ya parçalarını teker teker değiştirmek, dönüştürmek, eksiltmek, azaltmak ya da çoğaltmak zorundayız. Ya da bu kimlikleri, bu kimliklerden oluşan kompozisyonu değiştirmek ve bu yeni kompozisyonla yeni bir ben yaratmak zorundayız. Bütün bunları yapmak için de Gogol'un paltosu gibi uğrunda kendimizi paraladığımız kimliklerin neler olduğunu iyi anlamak ve bu kimlikler bir gün sırtımızda paralanırsa ya da birileri gelir omuzumuzdan o kimliğimizi alırsa, yani eski anlamını yitirirse, bizi Rusya'nın sert soğuğunda neyin ısıtacağını bilmek zorundayız. Elena Chapman'a günün birinde en iyi kaçış planı nasıl oluşturulur diye sormuşlar. Chapman'ın cevabı aslında kimlikler ile mutluluğumuz arasındaki ilişkiyi çok güzel özetliyor. Hapishaneden kaçmak için iyi bir plan yapmak istiyorsanız önce hapishanede olduğunuzu fark etmeniz gerekir. Sevgiler.